Sevdalım Hayat, Zülfü Livaneli, 34. Ayrım. Mikis Theodorakis ile ilgili çalışmalar ve dostluğumuz öyle uzun yıllara dayanıyor ki artık bunların hepsini hatırlamakta ve yazmakta güçlük çekiyorum. Yine de bazı olaylar sivriliyor, yüzeye çıkarak kendini hatırlatıyor. Bunların birinde büyük besteci Manos Hacıdakis, Mikis Theodorakis ile verdiğimiz Efes Antik Tiyatro konseri var mesela. Manos Hacıdakis bu konserden kısa bir süre sonra öldü. Konseri Star Televizyonu naklen yayınlamıştı. Kayıtlarını bulmak istedim ama ne yazık ki bandın üstüne başka şeyler kaydetmişler. 1997'de Mikis'le bir Avrupa turnesine çıktık. Bunun şerefine dönemin Almanya Dışişleri Bakanı Klaus Kinkel devlet konuk evinde bir parti verdi. Turnenin ilk konseri Berlin'deydi. Bu şehirde provaları yaparken Mikis giderek halsizleşti ve bir gün ağzından kan geldi. Bunun üzerine hastaneye götürdük. Alman doktorlar turneyi kesinlikle izin vermeyeceklerini bildirdiler. Hemen Maria'ya telefon edip çağırdık. Turnenin kalan kısmını onunla tamamlayacaktım. Ama Mikis Berlin konserinde sahneye çıkmakta ısrar ediyordu. Ve bunun son konseri olacağını belirtiyordu. Sonunda Alman, Yunan ve Türk müzisyenlerden oluşan müthiş orkestramız eşliğinde sahneye çıktı. Almanların ünlü Deutsche Oper Korosu da bize eşlik ediyordu. Olağanüstü bir konser oldu. Ezici çoğunluğu Almanlardan oluşan dinleyici bu işbirliğini ayakta alkışlıyordu. İyi ki bu konser Alman Tropical şirket tarafından kaydedildi ve bir albüm haline getirildi, yoksa kaybolup gidecekti. Mikis Theodorakis'in son konserini bir Türk arkadaşıyla birlikte vermesi Alman basınının çok ilgisini çekti. Mikis özel bir uçakla Atina'ya götürüldü. Bana da basının sorularını cevaplamak kaldı. Daha sonra Korint'teki yazlığına gidip onu ziyaret ettim. Dinleniyor, bol bol uyuyor ve televizyonda kendi ifadesine göre en az 15 kişi öldürülmezse kabul etmeyeceği aptal aptal filmler izliyordu. Daha sonra birçok kez bir araya geldik. Bunların en önemlisi kuşkusuz onun 80. yaş gününü Çeşme ve Sakız Adası'nda kutladığımız konserlerdi. 63 yaşında olduğuna hayret eden Mikis 80 yaşında hasta, halsiz bir adam haline gelmişti. Çeşme ve Sakız'da izleyici olarak katıldığı konserler onu çok mutlu etti. Sakız Adası'nda yapılan Mikis Theodorakis Açık Hava Tiyatrosu'nu birlikte açtık. Sonra bana onun adına konulan ilk ödülü verdiler. Yunanlı sanatçılarla dostluk ve işbirliği yıllarca sürüp gitti. Bizde de ünlü olan Olmasa Mektubun ve Telli Telli diye çevrilen şarkıların bestecisi Manos Loizos da çok yakın dostumdu. Atina'da ona bir gün yeni yaptığım Kardeşin Duymaz Eloğlu Duyar adlı parçayı çalmıştım. Birdenbire heyecanlandı ve ne dedi biliyor musunuz? Bu parçayı benim bestelemiş olmam gerekirdi. O zaman sen de bana telli telliyi ver, değişelim dedim. Bu müthiş şarkı yazarı dost Moskova'da bir beyin ameliyatında öldü. Haris Alexiou ile yakın bir arkadaşlığımız vardı. Mallorca adasında katedralin önündeki gölette yüzen bir sahne üzerinde konser vermiştik. Leylim Ley'i müthiş söylüyordu. Ona Sezen Aksu'dan söz etmiş, albümlerini çalmış ve ikisinin ne kadar benzediğini anlatmıştım. Sonra bu iki yorumcunun bir araya gelmesi beni çok sevindirdi. İstanbul Açık Hava Tiyatrosu'nda verdikleri ortak konserde sahne arkasında bu anıyı paylaştık. Dalaras, Glikeria, Protopsalti ve adını sayamayacağım birçok Yunan solist parçalarımı albümlerine kaydetti. Bu arada Belalım ve Leylim Ley'i kendi adlarını besteci gibi yazarak yayınlayanlar da oldu. Bunlara karşı dava açtık ve kazandık. Yunanistan sadece albümlerimi değil, daha sonra yayınlanan her kitabımı liste başı yaptı. Yunan halkının bana en zor günlerimden itibaren başlayan ve hala devam eden dostluğunu hiç unutamam. Selanik'te bir lokantada hesap istediğimiz zaman garsonun hesabınızı karşı masa ödedi demesi, hiç tanımadığım insanların saygı ve sevgi göstermesini, Samos adasında masamıza şarap gönderenleri, Atina'da içtiğim kahvenin parasını almamak için ısrar eden kahvehane sahiplerini, sokaklarda konser sonlarında boynuma sarılıp öpenleri hiç unutmadım, unutmayacağım da. 30 yılı aşkın bir süreye yayılan bu güzel ilişkide, Paris'i saymazsak, gerilim taşıyan iki konser yaşadık yalnızca. Bunlardan biri Maria ile 2003 yılında verdiğimiz Kıbrıs konseridir. Bu konser yeşil hat üzerinde yapılacaktı. Kuzeyde Mehmet Ali Talat'ın başında olduğu parti ile güneyde iktidar olan Akel Partisi tarafından organize ediliyordu. Ama ben Kıbrıs'ta müziğin siyasete bu kadar bulaşacağının farkında değildim. Aslında daha önce Paris'te ve 2000 yılında New York Broadway konserinde Kıbrıslıları, Yunanlıları hiç benzemeyen, pek de dostça olmayan davranışlarını unutmamıştım. Ama bu kez kendileri davet ettiği için sorun çıkmaz sanıyordum. Ne yazık ki ilk sorun adaya nasıl girilip çıkılacağı konusunda yaşandı. Atina'da prova yapacaktık, oradan da Kıbrıs'a gidecektik. Dolayısıyla Larnaka Havaalanı'na inecektik. Adada bu gibi simgesel olaylar çok önemliydi. Rumlar kuzeydeki devleti tanımadıkları için yabancıların adaya oradan iniş ya da giriş çıkış yapmaları yasaktı. Ama bu da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için bir sorun oluşturuyordu. Benim ille de Ercan'dan giriş yapmamı istiyorlardı. Buna karşı ben de şöyle bir öneride bulunmuştum. Adaya Larnaka'dan giriş yapacaktık ama konserden sonra kuzeye geçecek ve Ercan Havaalanı'ndan dönecektik. Konserin Yunanlı organizatörleri buna önce evet dediler. Ama Atina'daki provalar sırasında Rum hükümetinin buna izin vermediğini söylediler. Bu emri vaki üzerine ben de konseri iptal ettiğimi ve hemen İstanbul'a döneceğimi belirttim. Telaşlandılar. Biraz sonra beni Akel Partisi'nin lideri ve çok önemli bir devlet adamı olan Meclis Başkanı Christofias aradı. Uzun uzun ikna etmeye çalıştı ama ben bu durumda adaya gelemeyeceğimi ona da söyledim. Peki ben sizi biraz sonra arayacağım dedi ve kapattı. Ben İstanbul'a dönüş hazırlıklarına başlamıştım bile. Maria bu duruma üzülüyordu ama yapacak başka bir şey yoktu. Biraz sonra Christofias tekrar aradı ve Cumhurbaşkanı Papadopoulos'la görüştüğünü, konserin yapılması için benim ve yanımdaki müzisyenlerin kuzeye geçişine izin verileceğini söyledi. Ama bu büyük bir istisnaydı ve dolayısıyla Rum hükümet politikalarının iflası anlamına gelebilirdi. Bu yüzden bu işi büyütmememi, mesela sınırda bir basın toplantısı falan yapmamamı istiyordu. Daha sonra Kıbrıs'ta bir saatlik konuşmamız sırasında da bu işten epey ürktüğünü fark ettim. Adadaki Türk ve Rumlara verilen konser çok güzel geçti ve biz ertesi gün beyaz bir minibüsle sınıra geldik. Biri kadın, biri erkek, iki Rum polisi bekliyordu. Bizi görmemiş gibi kafalarını çevirdiler. Ben minibüsteki müzisyen arkadaşlarıma, ''Şu anda ne diyorlar birbirlerine biliyor musunuz?'' dedim. Biri ötekine diyor ki, ''Sen şu anda buradan geçen beyaz bir minibüs görüyor musun?'' Despina. O da ''Hayır, görmüyorum Yorgo'' diye cevap veriyor. O günümüzü Kuzey Kıbrıs'ta geçirdik, akşam da İstanbul'a döndük. Ertesi gün Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş bir açıklama yaptı ve ''Rumlar Livaneli'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geçişine izin vermediler.'' dedi. Ben de bir açıklamayla durumu belirttim. Denktaş adada olsaydı onu ziyaret edecektim ama o gün yoktu. İkinci konser ise başlı başına bir alemdi. Türkiye ve Yunanistan'ı savaşın eşiğine getiren Kardak krizini hatırlıyorsunuzdur. Ege'de üstünde sadece keçilerin otladığı bu kayalık yüzünden iki ülke birbirine girmişti. Bir Yunan bayrağı dikiliyordu adaya, bir Türk bayrağı. Kriz sırasında Mikis'le biz de savaşa karşı bir imza kampanyası başlatmış ve herkesi uyarmaya çalışmıştık. Kriz yatıştıktan sonra bir gün Mikis telefonla aradı beni. Kalimnos adasında konser vermemizi önerdi. Mikis'ten gelen bir öneriyi geri çevirecek değildim elbette. Ama niye özellikle Kalimnos istediğini sordum. Kardak'a en yakın ada da ondan dedi. Burada bir barış konseri anlamlı olur. Fikir gayet güzeldi, menajerler devreye girdi, ortak konserin bütün ayrıntılarını hazırladılar. Biz de konserden iki gün önce adaya gittik. Bu iki günü Mikis'le ve orkestra üyelerimizle birlikte bu güzel adanın manastırlarını, lokantalarını dolaşarak ve prova yaparak geçirdik. Derken konser saati geldi çattı. Kalimnos limanına bir sahne kurulmuştu. Konser burada verilecekti. Yunanistan'da adet olduğu üzere Mikis ve ben de Yunanistan'ın bazı ileri gelenleriyle, belediye başkanı ve birkaç bakanla ön sırada oturacak, sıramız gelince sahneye çıkacaktık. Konser Yunan Devlet Televizyonu ERT1 tarafından canlı olarak yayınlanıyordu. Ege kıyılarımız dahil uyduyla bütün dünyada izlenebiliyordu. Kalimnos limanında 8000 kişi konseri izlemekteydi. Derken o güzel yaz akşamında bembeyaz giysiler giymiş olan belediye başkanı sahneye çıktı. Başladı ateşli bir söyle vermeye. Konuşma sırasında "Barbariki Türkiki" gibi sözler duyunca kulaklarıma inanamadım ama hemen arkasından "Türkiki imperialus mu?" gibi tamlamalar gelince anladım ki adam milliyetçi şöven ve Türkiye karşıtı bir konuşma yapıyor. Başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Bu durumda nasıl sahneye çıkabilir, nasıl şarkı söyleyebilirdim? Dostluk konseri düşmanlık konserine dönüşmüştü. Yanımda oturan Mikis de şaşırmıştı. Allak bullak olmuştu. Kafam harıl harıl çare arıyordu. Konseri protesto mu etmeliydim? Ama oradaki 8000 kişiye ne derdim sonra? Orayı terk ediyorum desem olmazdı. Çünkü bir adadaydık. Akşam vakti neyle gidecektim? Bu konuşmaları sineye çekmek de mümkün değildi. Derken belediye başkanı konuşmasını bitirdi, adam anons edildi ve insanlar alkışlamaya başladı. Korktuğum an gelmişti. Ayağa kalktım, umutsuz bir biçimde sahneye doğru yürümeye başladım. Bu arada Ülker'in yüzüne gözüm takıldı, dehşet içindeydi. Sahneye çıktım, aklıma hala bir şey gelmiyordu. Ne yapacağımı bilemiyordum. Mikrofona doğru yürürken söyleyeceklerimi buldum. Daha önceden benim yapacağım İngilizce konuşmayı anında Yunanca'ya çevirecek becerikli bir çevirmenle anlaşmıştık. Herkese iyi akşamlar diledikten sonra biraz önce belediye başkanının konuşmasını dinledik. Ama ben Yunanca bilmediğim için hiçbir şey anlamadım dedim. Ama tahmin ediyorum ki ey Türk dostlarımız bu barış konserine hoş geldiniz demiştir. Halk gülüşmeye başladı. Bu tecahülü arifane işe yarayacak gibiydi. Devam ettim. Herhalde ev sahibi olarak sizleri ağırlamaktan onur duyuyoruz demiştir. Herhalde ülkelerimizi savaştan korumak için bu işbirliği çok önemli. Sizi adamızda onurla karşılıyoruz demiştir. Aklıma ne gelirse söylüyordum. Halk gülüyor ve alkışlıyordu. Tam karşıma oturan belediye başkanının koltuğunda gittikçe küçüldüğünü görür gibiydim. Ona hitap ederek ama ne yazık ki bütün politikacılar sizin gibi değil. Kendi kariyerleri için savaş çıkarmaya bile hazır. Durmadan nefret tacirliği yapan küçük politikacılar var dedim. Halkın kahkahaları ve alkışları en yüksek noktaya gelince de şunu söyledim. Sayın Belediye Başkanı, siz bizim için ne hissediyorsanız, biz sizin için ikimizsin hissediyoruz. Başkan adeta yok olmuştu. Konserin sonunda Mikis'e ve bana Kalimnos Adası'nın simgesi olan sünger biçiminde plaketler verdi. Mikis'e verilen plaket benimkinin neredeyse üç misliydi. Bunu da kaldırıp halka gösterdim ve Sayın Başkan'ın hiçbir kötü niyeti olduğuna inanmıyorum. Gövdelerimizin ölçüsüne göre böyle yaptırmış plaketleri dedim. Yine kahkahalar patladı. Adam sonunda bütün bunlar için benden özür diledi ama naklen yayınlanan konserdeki sonuç kendisi için de hiç parlak değildi. Mikis'le ayrı bir kitap konusu olabilecek hayat ve sanat dostluğu bazı ilginç rastlantılara da sahne oldu. Bunların en ilginci İzmit deprem felaket zedelerine yardım konseri için Atina'da buluştuğumuz gün meydana geldi. Akşam Sintagma meydanında konser verecektik ama gün öğleden sonra Atina depremine yakalandık. Binalar neredeyse başımıza yıkılıyordu. Deprem zedelere yardım konseri bir can pazarına dönüştü. Daha sonra bu konseri bir salonda verdik. Moskova'ya ilk gidişim. Bir karanlık, bir aydınlık, geçip gider günlerimiz. Bir hayale uzanır da değmez olur ellerimiz. Cengiz Aytmatov'un davetiyle 10 Ekim 1986 günü Yaşar Kemal'le birlikte Atatürk Havalimanı'nda Aeroflot uçağına binerken toplantının bu boyutlara varacağını bilmiyorduk. Aeroflot uçağında başlayan özel ilgi de bizim için çok şaşırtıcıydı. Moskova Havaalanı'nda da VIP salonuna alındık ve gezimiz boyunca pasaport polisi görmedik. Bütün işlemler biz kahve içerken yürütülüyordu. O kadar ki Atatürk Havalimanı'nda verdiğimiz bagajları bile oteldeki dairemizde bulduk. Havaalanında bizi Yaşar Kemal'in çevirmeni Vera Feonova ve Sovyet Dışişleri Bakanlığı görevlileri karşıladı. Havaalanından otele iki ayrı arabayla gittik. Yanımdaki görevli bir ara ters yönde geçen iki otomobili gösterdi ve "Sayın Gorbaçov'un otomobili," dedi. "Reykjavik'e gidiyor." En büyük şaşkınlığı Sovyetskaya oteline geldiğimizde yaşadık. Yaşar Kemal'e ve bana beşer odalı çift banyolu büyük daireler ayrılmıştı. Yolda gelirken görevlinin "Dairenizde piyano çalabilirsiniz ama isterseniz futbol da oynayabilirsiniz." sözünü niye söylediğini anlamıştım. Çünkü geçen yüzyıldan kalma yüksek tavanlı oteldeki daire, konuk odasının yanı sıra bir de piyano vardı. İkimiz de resmi otomobil ve birer çevirmenle gitmiştik. İlk akşam yemeğini Sovyetskaya Oteli'nin lokantasında yedik. Ben ilk kez geliyordum ama buraları iyi bilen Yaşar Kemal garsona "Beyaz ekmek, siyah havyar," dedi. Bu Rus deyimini duyanlar gülüştüler. Ertesi gün Moskova'yı dolaştım. Kentin bende yarattığı ilk etki büyüklüğü dışında Stockholm'le olan benzerliğiydi. İklim ideolojiden daha önemliydi belki de. İki kentte sonbaharın kapalı göğü altında sarı yapıları, düzenli sokaklarıyla bir kuzey melankolisini yansıtıyordu. Nesneyi yorumlayan şey ışıktı. Bu iki kenti de aynı kuzey ışığı Edvard Munch'un gizemli aydınlığını yorumluyordu. Ünlü Kızıl Meydan'ı gördüm, Lenin mozolesine girdim. Batı ülkelerinden gelen onca turist için Moskova gezisinin önemli duraklarından biri olarak algılanan bu ziyaret garip etkiler yarattı bende. Turistler meydanda sıra beklerken konuşuyor, türlü şakalar yapıyorlardı. Mozolede merdivenden inerken hem nöbetçilerin uyarısı hem de ortamın yarattığı gizemle saygılı bir sessizliğe bürünüyor, dışarı çıkar çıkmaz gene eski konuşmalarına dönüyorlardı. Loş mozolede Vladimir İlyich Lenin cam bir tabutun içinde yatıyordu. Öğle yemeğini Sovyet Yazarlar Birliği'nde yedik. Bina Kontrostov'un malikanesiymiş ve Tolstoy sık sık gelirmiş buraya. Evde tanıdığı genç kızdan da Savaş ve Barış'ın ünlü Natasha tipini yarattığı söyleniyor. Lokanta olarak kullanılan bölüm romanda geçen meşe salonmuş. Moskova'da beni en çok etkileyen şey kentin görkemi yanında heykeller oldu sanırım. Devlet adamlarının heykelleri süslemiyordu kenti. Büyük sanatçılarıyla birlikte yaşıyorlardı. Gorki heykeli ve yanında en önemli caddelerden biri olan Gorki Caddesi. Şimdi adı değiştirildi. Pushkin, Tolstoy, Dostoyevski, Gogol, Mayakovski, Çehov'un dev heykelleri ve alanlara, caddelere verilmiş atları Rus dünyasında kültüre verilen büyük önemi vurguluyordu. Tiyatroların önünde her zaman kuyruk vardı. Kitaplar ve plaklar çıktığı anda tükeniyordu. Tolstoy'un, Dostoyevski'nin, Çehov'un evini her gün binlerce kişi ziyaret ediyor. Bu kültür ve sanat ortamı çarpıcı bir etki yaratmaktaydı. İnsanoğlunun dünyanın neresinde olursa olsun kültüre ve sanata gösterdiği saygı, uygarlık düzeyini belirliyor bence. Öğleden sonra birçok ünlü yazar ve şairin mezarına gittik. Sonbahar yapraklarının sularla sürüklendiği yağmurlu bir günde Nova Dveche mezarlığında dolaştık. Bu gezinin bizim için en önemli anı, Nazım'ın mezarının ve granit yontusunun başında o derin Slav yalnızlığı içinde bıraktığımız şairimizin hüznünü paylaşmak oldu. Anadolu'da bir çınar ağacının altına gömülme isteği yerine gelmemiş ve nemli sonbahar yapraklarıyla örtülen bir kuzey mezarlığında kalmıştı. Hayatımda ve sanatımda çok büyük bir rol oynamış bu büyük sanatçımızın mezarından ayrılırken içim burkuluyordu. 34. ayrımın sonu, sayfa 322, devamı 35. ayrımda.